Ayrım 16. Aldatmak. Paulo Coelho. Sayfa 237. Jacob çabucak giyinmemi söylüyor. Ne de olsa ofisi kamuya, eyaletin bütçesine bağlı ve bu yaptığı ortaya çıkarsa hapse girebilir. İnce süslemeli ahşap panellerle kaplı duvarları ve tavandaki güzelim karton piyerleri dikkatle inceliyorum. Yılların yıprattığı deri koltukta hala çırılçıplak uzanmaktayım. Jacob'un huzursuzluğu giderek büyüyor. Ceketini ve kravatını kuşanmış endişeli saatine bakıyor. Öğle tatili geçti gitti. Özel kalemi yemekten dönüp hafifçe kapısını vurunca toplantıdayım cevabını işitti ve ısrar etmedi. O zamandan beri 40 dakika geçti. Herhalde birkaç buluşma ve toplantı iptal edilmiştir. Ofisine geldiğimde Jacob beni yanaklarımdan 3 kez öperek selamladı ve oturmam için resmi bir tavırla masasının önündeki koltuklardan birini işaret etti. Ne kadar korku içinde olduğunu kadın olmasam da hissedebilirdim. Buluşmamızın sebebi neydi? Parlamento tatili yakında biteceğinden bir sürü işle uğraştığını ve ajandasının dolu olduğunu anlayamıyor muydum? Karısı artık aramızda bir şey olduğundan emindi. Gönderdiği mesajı okumamış mıydım? Ortalık dinlene kadar beklememiz ve görüşmekten kaçınmamız gerekiyordu. Elbette her şeyi reddettim. İma ettiği şeyler beni hayrete düşürmüş gibi yaptım. Haysiyetimi zedelediğini söyledim. Bana duyduğu güvensizliğin artık canıma tak ettiğini, hiçbir şey yapmadığımı, istediğine sorabileceğini söyledim. Kıskançlığın kendini aşağı gören insanlara özgü olduğunu kendisi söylememiş miydi? Bütün bunları anlatıp durdum ama Marian ne desin? Aptallık etmeyi bırak. Şikayet falan ettiğim yok. Sadece son zamanlarda neden böylesine uysallaşıp nazikleştiğini keşfettiğimi söyledim. Demek ki Jacob'un lafını bitirmesine izin vermedim. Yerimden kalkıp yakasına yapıştım. Vuracağımı sandı. Ama vurmak yerine onu uzun uzun öptüm. Jacob'un kafası allak bullak oldu. Çünkü oraya çıngar çıkarmak için gittiğimi düşünmüştü. Ağzını boynunu öperken bir yandan da kravatını çözdüm. Beni itti. Suratına tokatı yapıştırdım. Kapıyı kilitleyip hemen döneceğim. Ben de seni özledim. 19. yüzyıldan kalma şık mobilyalarla döşenmiş ofisini boydan boya geçip kapıyı kilitledi. Ve yanıma döndüğünde külotum hariç neredeyse bütün giysilerimi çıkarmıştım. Ben giysilerini sökercesine çıkarırken Jacob da göğüslerimi emmeye başladı. Zevkle inlediğimde ağzımı eliyle kapadı ama başımı sallayıp usulca inlemeye devam ettim. Benim itibarımın da lekelenmesi söz konusu. Herhalde farkındasındır. Hiç kaygılanma. Konuştuğum tek an bu oldu. Ardından hemen dizüstü çöküp onu emmeye başladım. Hep yaptığı gibi başımı tutup ritmi ayarladı. Hızlandı, giderek hızlandı. Oysa ben ağzıma gelmesini istemiyordum. Onu iterek kendimden uzaklaştırdım ve deri koltuğa uzanıp bacaklarımı ayırdım. Eğilip oramı yalamaya başladı. İlk orgazmımda çığlık atmamak için kendi kendimi ısırdım. İçimde zevk dalgaları yükselirken elimi ısırmaya devam ettim. Sonra ismini telaffuz ettim. İçime girmesini, ne istiyorsa yapmasını söyledim. İçime girdi ve beni omuzlarımdan kavrayarak vahşi bir hayvan gibi silkeledi. Daha derine girebilmek için bacaklarımı omuzlarıma yaklaştırdı. Gidiş gelişleri hızlanmaya başladı ama henüz gelmemesini emrettim. Evire çevire becerilmeye ihtiyacım vardı. Beni koltuktan yere indirip köpek gibi dört ayak üstüne dikti. Sonra da şaplığa yapıştırıp yeniden içime girdi. Ben de bu sırada belimi çılgınca kıvırıyordum. İnlemelerinin boğuklaştığını duyunca gelmek üzere olduğunu, kendini daha fazla tutamayacağını anladım. Onu hemen içimden çıkarıp önümü döndüm ve yeniden girmesini emrettim. Gözlerime bakmasını, bana her sevişmemizdeki gibi ayıp şeyler söylemesini istedim. Kadınların erkeklere söyleyebileceği en ayıp şeyleri söyledim. O ise alçak sesle ismimi tekrarlıyor, onu sevdiğimi söylememi istiyordu. Bense sadece küfrediyor, bana aşağılık bir fahişeymişim, kölesiymişim, saygısını hak etmiyormuşum gibi davranmasını istiyordum. Vücudum baştan aşağı ürpermişti. Zevk içimde dalga dalga yükseliyordu. Yeniden geldim ve ardından bir kez daha geldim. Bu sırada Jacob da gelmemek için kendine hakim oluyordu. Vücutlarımız şiddetle birbirine çarpmaktaydı ama bu gürültülerin kapının ardından duyulma ihtimali Jakob'un umurunda değildi artık. Gözlerimizin kenetlenmesinden ve her gidiş gelişinde ismimi tekrarlamasından biraz sonra geleceğini anladım ve prezervatifsiz olduğunu hatırladım. Yeniden durup onu içimden çıkardım ve yüzüme ağzıma gelmesini ve beni sevdiğini söylemesini emrettim. Jakob aynen emrettiklerimi yaptı. Ben de bu sırada kendimle oynayıp onunla birlikte geldim. Sonra bana sarılıp başını omzuma dayadı. Dudaklarımın kenarlarını elleriyle sildi ve beni sevdiğini ve çok özlediğini defalarca tekrarlayıp durdu. Şimdi ise kalkmış giyinmemi söylüyor ama ben yerimden kımıldamıyorum. Yine seçmenlerin bayıldığı uslu delikanlıya dönüştü. Bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkında ama ne olduğunu bilemiyor. Oraya sırf kendisiyle sevişmek uğruna gitmediğimi anlamaya başlıyor. Ne istiyorsun? Son noktayı koymak istiyorum. Kalbim paramparça olsa da, duygusal açıdan mahvolsam da, ilişkimize son vermek istiyorum. Gözlerinin içine bakıp her şeyin bittiğini söylemek istiyorum. Yeter artık. Geçtiğimiz haftayı katlanılmaz acılar çekerek geçirdim. Tükenmiş gözyaşlarımı akıttım ve kendi düşüncelerimde kayboldum. Karısının çalıştığı üniversiteye götürülerek zorla oradaki akıl hastanesine kapatıldığımı hayal ettim. İş ve annelik hariç her alanda başarısız olduğumu zannettim. Attığım her adımda hayattan bir adım daha uzaklaşıp ölüme yaklaştığımı hissettim. Hala geleceğe umutla bakan iki genç olsaydık, Jakob'la neler neler yaşayacağımızı hayal ettim. Ama bir an geldi ki, çaresizliğimin sınırına dayandığımı, daha derinlere inemeyeceğimi anladım. Ve yukarı baktığımda bana elini uzatan tek bir kişi gördüm, kocam. O da benden şüphelenmişti ama sevgisi şüphesine üstün gelmişti. Ona karşı dürüst olmaya, sırtımdaki yükü hafifletebilmek için her şeyi itiraf etmeye çalışsam da buna gerek kalmamıştı. Hayatta yaptığım seçimler nasıl olursa olsun daima yanımda olacağını ve yükümü hafifleteceğini göstermişti bana. Kocamın beni suçlamadığı konularda kendi kendimi suçladığımı fark ettim. Kendi kendime, ben böyle iyi bir adama layık değilim, o benim aslında nasıl biri olduğumu bilmiyor diyordum. Oysa bal gibi de biliyordu. Kendime yeniden saygı ve sevgi duymamı sağlayan da bu oldu. Benden ayrılır ayrılmaz başka birini bulmakta zorlanmayacak kocam gibi bir erkeğin her şeye rağmen yanımda kalmak istediğini, yani bir değerim olduğunu, hatta çok değerli olduğumu gördüm. Onunla aynı yatakta kendimi kirli hissetmeden ve onu aldattığımı düşünmeden huzurla uyuyabileceğimi keşfettim. Sevildiğimi ve bu sevgiyi hak ettiğimi hissettim. Ayağa kalkıp giysilerimi toparlıyorum ve ofisin içindeki tuvalete gidiyorum. Jakob beni bir daha çıplak görmeyeceğini iyi biliyor. Tuvaletten çıkınca önümüzde uzun bir iyileşme sürecinin bulunduğunu söylüyorum. Herhalde o da benimle aynı şeyi hissediyordur. Maria'nın bu maceranın bitmesini arzuladığına şüphem yok. Kocasını eskisi gibi sevgiyle ve güvenle kucaklamak istiyordur. Evet ama bana bir şey söylemedi. Olanları anlayınca aramıza daha da mesafe koydu. Zaten şefkat dolu biri değilken iyice robotlaştı ve kendini işine adadı. Onun kaçış yolu da bu. Eteğimi düzeltip ayakkabılarımı giydikten sonra çantamdan çıkardığım bir paketi masasının üstüne bırakıyorum. Bu nedir? Kokain. Senin böyle şeylerle haşır neşir olduğunu hiç bilmezdim. Bilmene de gerek yok zaten diye aklımdan geçiriyorum. Bir zamanlar sırılsıklama aşık olduğum adamın uğruna neleri göze aldığımı bilmesine gerek yok. Hala aşığım ama tutkumun alevi her geçen gün zayıflıyor. Yakında tamamen söneceğine eminim. Bütün ayrılıklar insana acı verir ve acıyı vücudumun her yanında hissedebiliyorum. Jakob'la son baş başa buluşmamız da bu oluyor. Davetlerde, kokteyllerde, seçimlerde ve basın toplantılarında yeniden görüşeceğiz. Ama bugünkü gibi bir şey asla tekrarlanmayacak. İlişkimizi tıpkı başladığımızdaki gibi çılgınca sevişip kenetlenerek bitirmek harika oldu. Ben bunun son sevişmemiz olduğunu biliyordum. Jakob ise bilmiyordu. Zaten bilse de elinden bir şey gelmezdi. Ne yapayım bununla? Çöpe at. Bana küçük bir servete mal oldu ama çöpe atabilirsin. Böylece beni bağımlılığımdan kurtarmış olursun. Neye bağımlı olduğumu açıkça söylemiyorum. Oysa bağımlılığımın bir ismi var. Jakob König. Yüzündeki şaşkın ifadeyi görünce gülümsüyorum. Yanaklarından 3 kez öperek vedalaşıyorum ve odasından çıkıyorum. Odasının önünde yardımcısına dönüp el sallıyorum. Bakışlarını kaçırıp önündeki kağıt yığınına dalmış numarası yapıyor ve homurdanarak veda ediyor. Sokağa çıkınca kocamı arayıp yılbaşını çocuklarla birlikte evde geçirmeyi tercih ettiğimi söylüyorum. Ama istiyorsa Noel tatilinde seyahat edebiliriz. Akşam yemeğinden önce biraz yürüyüş yapalım mı? Başımı evet anlamında sallasam da yerimden kımıldayamıyorum. Bakışlarımı otelin karşısındaki parktan ve parkın ötesindeki akşamüstü güneşiyle aydınlanan yıl boyu karla kaplı Jungfrau Dağı'ndan ayırmıyorum. İnsan beyni müthiş bir şeydir. Bir kokuyu tekrar koklayana dek unutabiliriz. Bir sesi tekrar duyana dek aklımızdan silebiliriz. Hatta sonsuza dek derinlere gömdüğümüzü sandığımız duygular bile aynı mekana döndüğümüzde canlanabilir. Zamanla yolculuk ederek Interlaken'a ilk geldiğimiz günlere dönüyorum. O zaman ucuz bir otelde kalıp göllerin arasında yürüyüşler yapmış ve her seferinde yeni yollar keşfettiğimizi düşünmüştük. Kocam büyük bölümü dağlardan geçen çılgın bir maratona katılmıştı. Macera perestliği, imkansızı başarma arzusu, bedeninin sınırlarını zorlayışı içimi gururla doldurmuştu. Bu çılgın maratona katılan bir tek kendisi değildi. Dünyanın dört bir yanından insanlar gelip otelleri dolduruyor, herkes 5000 nüfuslu bu küçük şehrin barları ve restoranlarında kaynaşıyordu. Interlaken sonbaharda nasıldır hiç bilmiyorum ama penceremden bakınca daha boş, daha uzak görünüyor. Bu kez Interlaken'ın en iyi otelinde kalıyoruz. Harika bir suit tuttuk. Masanın üstünde otel müdürünün bir şişe şampanya eşliğinde bize bıraktığı hoş geldiniz kartı var. Tabii şişeyi çoktan boşalttık. Kocam bana sesleniyor. Gerçek dünyaya dönüyorum ve hava kararmadan önce biraz yürüyüş için dışarı çıkıyoruz. İyi olup olmadığımı sorarsa yalan söyleyeceğim. Çünkü neşesini kaçırmak istemiyorum. Oysa kalbimdeki yaralar kolay kolay kabuk tutacağı benzemiyor. Kocam ilk gelişimizde oturmuş kahvemizi içerken hippie özentisi bir yabancı çiftin yanımıza gelip para dilendiği bankı görüp hatırlıyor. Bir kilisenin önünden geçerken çanlar çalmaya başlayınca beni öpüyor. Ben de hislerimi gizlemeye çabalayarak öpücüğüne karşılık veriyorum. Hava soğuk olduğundan el ele tutuşmuyoruz. Eldivenliyken el ele tutuşmaktan huylanırım. Hoş bir barda oturup birkaç kadeh içiyoruz. Sonra da tren istasyonuna gidiyoruz. Kocam geçen sefer aldığı hatıra eşyasının aynısını satın alıyor. Şehrin amblemiyle süslü bir çakmak. O zamanlar hem sigara içer hem de maratonlara katılırdı. Şimdi ise sigara içmemesine rağmen nefes almakta her gün biraz daha zorlandığını söylüyor. Adımlarımızı sızlandırınca hep nefes nefese kalıyor ve gizlemeye çalışsa da Nyon'da göl kenarında koşarken normalden daha çabuk yorulduğunu fark ettim. Telefonum titremeye başlıyor. Aleti bulana kadar çantamı alaşağı etmem gerekiyor. Sonunda elime aldığımda arayan vazgeçip kapanıyor. Ekranda cevapsız arama olarak arkadaşımın ismini görüyorum. Hani depresyonda olup da ilaçlar sayesinde yeniden mutluluğa kavuşan. Dönmek istersen bana uyar. Neden dönmemizi istediğini soruyorum. Benimle beraber olmaktan memnun değil mi? Saatlerce telefonda geyik yapmaktan başka işi olmayan insanların esiri olmak mı istiyor? O da bana sinirleniyor. Belki de önceden içtiğimiz şampanyanın üstüne biraz evvel devirdiğimiz 2 konyağın etkisi bu. Kocamı sinirli görünce onun da hisleri olduğunu hatırlayıp sakinleşip rahatlıyorum. Interlaken maraton olmayınca ne tuhaf bir şehre dönüşüyor diyorum. Hayalet şehir gibi. Burada kayak pisti yok da ondan. Olamazdı da zaten. Bir vadinin ortasındayız. İki yanımızda koca dağlar yükseliyor ve etrafımız göllerle çevrili. Bara dönüyoruz ve iki cin söylüyor. Başka bir bara gitmemizi öneriyorum. Ama kocam soğuğu içerek yenmeye kararlı. Bana uzun zamandır yapmamıştık. Aradan 10 sene geçtiğini biliyorum ama buraya ilk gelişimizde gençtim. Hedeflerim vardı. Açık alanlardan hoşlanırdım. Ve bilmediğim şeylerin karşısında korkuya kapılmazdım. Acaba o zamandan bu zamana çok değiştin mi? Daha 30'lu yaşlardasın, kendini ihtiyar mı sandın? Cevap vermiyor. İçkisini tek dikişte bitirip gözlerini boşluğa dikiyor. Kusursuz bir koca olmaktan uzak ve ne tuhaftır ki buna seviniyorum. Bardan çıkıp otele dönüyoruz. Otelin içinde hoş ve şirin bir lokanta var ama biz başka bir yerde rezervasyon yaptırmıştık. Saat henüz çok erken. Kapıdaki tabelada akşam yemeğinin saat 7'de başladığı yazıyor. Birer cin daha içelim. Kim bu yanımdaki adam? Acaba Interlaken'ın yitik anılarını canlandırdı ve dehşet dolu saatler beni mi bekliyor? Hiçbir şey söylemiyorum ve korkmaya başlıyorum. İtalyan lokantasındaki rezervasyonumuzu iptal edip yemeği burada yemeyi öneriyorum. Fark etmez. Fark etmez mi? Yoksa depresyondayken benim hissettiklerimi şimdi de o mu hissediyor? Bence fark eder. Rezervasyon yaptırdığımız lokantaya gitmek istiyorum. Birbirimize aşkımızı ilk kez orada ilan etmiştik. Bu seyahat berbat bir fikirdi. Yarın şey. Niyetim gayet iyiydi. Aşkımızın başlangıcını yeniden yaşamak istemiştim. Ama bu mümkün mü? Kesinlikle değil. Biz olgunlaştık. Artık üstümüzde eskiden hissetmediğimiz bir baskıyla yaşıyoruz. Eğitim, sağlık ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılamak zorundayız. Hafta sonları eğlenmenin yollarını arıyoruz. Çünkü herkes böyle yapıyor. Ama canımız evden çıkmak istemediğinde bir şeylerin ters gittiğini düşünmeye başlıyoruz. Benim canım asla bir şey yapmak istemiyor. Hiçbir şey yapmadan öylece durmayı yeğlerim. Ben de öyle. Peki çocuklarımız ne olacak? Onların arzuları bizimkinden farklı. Onları bilgisayarlarına gömülmüş halde bırakamayız. Henüz çok gençler. Bu yüzden onları zorla bir yerlere götürüyoruz. Anne babalarımızın ailelerinden görüp bize yaptıklarını biz de aynen kendi çocuklarımıza yapıyoruz. Normal bir yaşam. Biz duygusal açıdan birbirine bağlı bir aileyiz. Birimizin başı sıkıştığında ötekiler ne pahasına olursa olsun daima yardıma hazırdır. Anladım. Örneğin seninle anılarla dolu bir yere seyahat ederler. Bir cin daha. Kocam söylediğime cevap vermeden önce bir süre sessiz kalıyor. Aynen öyle. Ama sence anılar bugünü doldurmaya yeter mi? Yetmez. Tam tersi anılar beni boğuyor. Artık farklı bir insan olduğumu keşfediyorum. Buraya gelip odadaki şampanyayı içene kadar her şey yolundaydı. Şimdi ise Interlaken'a ilk gelişimde hayalini kurduğum yaşamın çok uzağında olduğumun farkına varıyorum. Hayalini kurduğu yaşam nasıldı peki? Saçma bir şeydi ama neticede hayalimdi. İsteseydim gerçekleştirebilirdim de. Neydi söylesene? O zamanlar sahip olduğum her şeyi satıp bir tekne satın almak ve seninle dünyayı dolaşmayı hayal ediyordum. Babam kendi yolundan gitmediğim için öfkeden delirse de umursamazdım. Liman liman gezebilir, arada sırada yaptığımız işler sayesinde yolumuzu bulup gezmeye kaldığımız yerden devam edebilirdik. Hayatımızda görmediğimiz insanlarla tanışabilir, turistik rehberlerde adı geçmeyen yerleri keşfedebilirdik. Macera. O zamanlar tek arzum buydu işte. Macera. Bir cin daha söyleyip hiç görmediğim bir süratle mideye indiriyor. Bense daha fazla içemiyorum. Şimdiden midem bulanmaya başladı. Bu saate kadar hiçbir şey yemedik. Kocama arzusunu gerçekleştirseydi, dünyanın en mutlu kadını olacağımı söylemek isterdim. Ama sussam daha iyi olacak, yoksa daha da üzülebilir. Sonra ilk çocuğumuz doğdu. Ne olmuş yani? Çocukları olmasına rağmen dünyayı tekneyle dolaşan milyonlarca çift vardır. Bir süre düşünüyor. Milyonlarca yoktur, binlerce olabilir. Bakışları değişiyor, gözlerinden artık saldırganlık değil, hüzün okunuyor. Bazen durup her şeyi, geçmişimizi ve bugünümüzü incelemeye başlarız. Neler öğrendiğimizi ve nerelerde hata yaptığımızı masaya yatırırız. Böyle anlardan hep korkmuşumdur. Hayatta doğru seçimleri yaptığımı ama biraz da fedakarlık etmek zorunda kaldığımı söyleyerek atlatırım böyle anları. Bir şey olmaz. Bardan çıkıp biraz yürümeyi öneriyorum. Gözleri tuhaflaşmaya, parlaklığını kaybetmeye başlıyor. Yumruğunu masaya vuruyor. Garson kadın korku içinde masamıza geldiğinde kendim için bir cin daha istiyorum. Ama kadın isteğimi geri çeviriyor. Birazdan akşam yemeği servisine başlayacakları için barın kapadığını söylüyor. Ardından da hesabımızı getiriyor. Kocamın beklenmedik bir tepki vereceğini sanıyorum. Ama cüzdanını çıkarıp bar tezgahına bir banknot fırlatıyor. Elimi tutuyor ve birlikte yine dışarının soğuğuna çıkıyoruz. Yapabilecekken yapmadıklarımı düşünmeye başlarsam bir kara deliğe kapılacağımdan korkuyorum. Bu hissi iyi bilirim. Hani içimi döktüğüm akşam lokantada bundan bahsetmiştik. Söylediklerimi duymuyormuş gibi bir hali var. Derinlerden bir ses bana her şeyin anlamsız olduğunu söylüyor. Kainat milyarlarca yıldır var ve sen öldükten sonra da var olmayı sürdürecek. Devasa bir muammanın mikroskobik bir parçacığının üzerinde yaşıyoruz. Ve çocukluğumuzdan beri sorduğumuz sorulara cevap bulamıyoruz. Başka gezegenlerde yaşam var mıdır? Tanrı iyi kalpliyse neden başkalarının acı çekmesine izin verir? Daha da fenası, zaman durmadan akıp gidiyor. Sıklıkla sebepsiz yere içimi müthiş bir korku kaplıyor. Bazen iş yerindeyken, arabada giderken, çocukları yatırırken duyuyorum bu korkuyu. Sevgiyle karışık bir korkuyla çocuklarımıza bakıyor, onlara ne olacağını merak ediyorum. Yaşadığımız ülke bize güven ve huzur hissi veriyor ama geleceğimiz nasıl olacak? Evet, söylemek istediklerini anlıyorum. Herhalde böyle bizim gibi düşünen bir sürü insan vardır. Derken seni kahvaltıyı ya da akşam yemeğini hazırlarken görünce aklıma 50 sene sonra, hatta belki daha bile yakında birimizin yatakta yalnız kalacağını ve bir zamanlar mutlu günler geçirdiğimizi hatırlayarak her gece ağlayacağını düşünüyorum. Çocuklarımız büyüyüp uzaklara gitmiş olacaklar. Hayatta kalanımız hastalanacak, başkalarının iyiliğine muhtaç kalacak. Susuyor ve konuşmadan yürüyoruz. Yolun ortasında bir yılbaşı partisinin reklam panosu duruyor. Kocam panoya sert bir tekme savuruyor. Yoldan geçen birkaç kişi dönüp bize bakıyor. Beni affet. Böyle şeyler söylemek istemezdim. Seni buraya kendini daha iyi hissedesin, günlük sıkıntılardan uzaklaşasın diye getirmiştim. Bütün suç içkinin. Hayret içindeyim. Etrafları boş bira kutularıyla çevrili, kızlı erkekli bir grup gencin yanından geçiyoruz. Genelde ciddi ve çekingen bir tip olan kocam, gençlere yaklaşıp onları birlikte içmeye davet ediyor. Gençler korku içinde bakışıyorlar. Özür dileyerek araya giriyorum ve sarhoş olduğumuzu, bir damla daha içersek bir faciaya sebep olabileceğimizi söylüyorum. Kocamın koluna giriyorum ve yolumuza devam ediyoruz. Böyle yapmayalı uzun zaman olmuştu. Koruyucu, yardımcı, sorun çözen rolü hep kocama düşmüştü. Bugünse kayıp düşmesin diye ben koluna giriyorum. Keyfi yine yerine gelmiş olacak ki hayatımda duymadığım bir şarkı söylemeye başlıyor. Belki de bu yörenin şarkılarından biridir. Kilisenin yanından geçerken çanlar yine çalıyor. Bu iyiye işaret diyorum. Çanları duyuyorum. Tanrı'dan bahsediyorlar. Ama Tanrı bizi dinliyor mu acaba? Daha 30'lu yaşların başındayken hayata küstük. Çocuklarımız da olmasaydı bütün bunların ne anlamı kalırdı? Bir şey diyecek oluyorum ama buna uygun bir cevabım yok. Birbirimize aşkımızı ilk ilan ettiğimiz lokantaya geliyoruz. Ve İsviçre'nin en güzel ve pahalı şehirlerinden birinde mum ışığında kasvetli bir akşam yemeği yiyoruz. 16. ayrımın sonu. Sayfa 250.